KPSS Eğitim Bilimleri 4. Kaset 2. Yüz Sayfa 141 Standart Kayma Sapma Ölçme sonuçları ile elde edilen bir veri grubunun puanlarının aritmetik ortalamadan farklarının karelerinin aritmetik ortalamasının karekökine standart sapma denir. Standart sapma aşağıdaki formülle hesaplanır. S6x eşittir karekök içerisinde sigma i1'den n'e kadar aç parantez xi eksi aritmetik ortalamanın karesi bölü n eksi 1. Tablo 1'de verilen puanların standart sapması 12,66'dır. Okuyucunun yukarıdaki formülü kullanarak tablo 1'de verilerin standart sapmasını hesaplamaları pratik kazanmak açısından önerilir. Varyans. Standart sapmanın karesine varyans adı verilir. Bu nedenle standart sapmanın karesi alınarak ya da yukarıda verilen standart sapma formülü kareköksüz olarak kullanılarak varyans hesaplanabilir. Varyans hesaplanacağı formül bir kez de aşağıda verilmiştir. S artı x'in karesi eşittir. Sigma i1'den n'e kadar xi eksi x'in karesi bölü n eksi 1. Tablo 1'de verilen puanların varyansını hesaplamak için hesaplanan standart sapmanın 12,66 karesini almak yeterlidir. Bu durumda varyans 160,28 olarak bulunur. Dizi genişliği range. Bir veri grubunun en büyük puanı ile en küçük puanı arasındaki fark puanların hangi aralıkta değiştiğini gösterir ve dizi genişliği range olarak adlandırılır. Tablo 1'de verilen puanların en küçüğü 1 ve en büyüğü 50'dir. Bu durumda dizi genişliği 50-1 49 olarak hesaplanır. Bağıl değişkenlik katsayısı V. Yukarıda açıklandığı gibi standart kayma elde edilen puanların hesaplandığı puan dağılımının ortalamasından uzaklığının bir ölçüsüdür. Hem aritmetik ortalamayı hem de standart sapmayı içeren ver daha çok bilgi verici bir değişkenlik katsayısı bağıl değişkenlik katsayısıdır. Bağıl değişkenlik katsayısı standart kaymanın aritmetik ortalamaya bölünerek yüzde çarpımı sonucunda elde edilen bir yüzdedir. Bağıl değişkenlik katsayısının formülü aşağıda verilmiştir. V eşittir standart kayma bölü aritmetik ortalama çarpı 100. Tablo 1'de verilen puan dağılımı için bağıl değişkenlik katsayısını yukarıdaki formülü uygulayarak aşağıdaki gibi hesaplanabilir. V eşittir 12,66 bölü 25,36 çarpı 100 eşittir 49,92. Normal dağılımlı bir veri grubunda bağıl değişkenlik katsayısı 20 ile 25 arasında değişir. O halde bağıl değişkenlik katsayısı 20 ile 25 arasında değişen bir puan dağılımının normal dağılıma sahip olduğu söylenilebilir. Bağıl değişkenlik katsayısının 20'den daha küçük çıkması standart kaymanın aritmetik ortalamaya göre küçük olması anlamına gelir. Standart kaymanın küçük olması ise puanların birbirine yakın yani dağılımın homojen ve sivri olması anlamına gelir. Bağıl değişkenlik katsayısının 25'ten daha büyük çıkması, standart kaymanın aritmetik ortalamaya göre büyük olması anlamına gelir. Standart kaymanın büyük olması ise puanların birbirine uzak, yani puan dağılımının heterojen ve basık olması anlamına gelir. Dağılımın basıklığı ya da sivriliği için bağıl değişkenlik katsayısı bir gösterge ise de asıl olarak basıklık katsayısını kullanması daha doğru olur. Yukarıdaki verilerle hesaplanan bağıl değişkenlik katsayısına V eşittir 49,92'ye bakıldığında tablo 1'de yer alan puan dağılımının normalden basık, puanlar arasındaki farkın çok ve heterojen olduğu söylenilebilir. Standart puanlar, Z puanı. Normal dağılıma sahip bir ölçme kümesinde puanların aritmetik ortalamasının sıfır ve standart kaymasının bir olacak biçimde dönüştürülmesi olanaklıdır. Aritmetik ortalaması sıfır ve standart sapması bir olan bu dağılıma standart normal ya da birim normal dağılım denir. Puanların böylesi bir dağılıma dönüştürülmesiyle elde edilecek yani puanlara Z standart puanı denilir. Z puanı istatistiksel işlemlerde ve karşılaştırmalarda kolaylık sağlar. Aynı zamanda Z standart puanının başlangıç noktası sıfırın izafi sıfır olması ve birimlerinin standart olması nedeniyle eşit aralık ölçeğinde puanlardır. Dolayısıyla eşit aralık ölçeğinde verilere uygulanabilecek her türlü işlem Z puanlarına uygulanabilir. Z puanının hesaplanmasında kullanılan formül aşağıdaki gibidir. Z6i eşittir xi eksi x bölü sx. Zi herhangi bir i bireyinin standart z puanı, xi i bireyinin ölçme sonucu puanı, x puan dağılımının aritmetik ortalaması, sx puan dağılımının standart kayması. Tablo 1'de verilen örneğe ilişkin daha önce aritmetik ortalaması 25,36 ve standart kayması 12,66 olarak hesaplanmıştı. Tabloda verilen gruptan örnek olarak 26 puan almış olan 13. kişinin Z puanını hesaplayacak olursak Z 13. kişi eşittir 26-25,36 bölü 12,66 eşittir 0,05 olarak bulunur. T puanı. Z puan dağılımının negatif değerler alması bazen bu puanların sıraya konulması ya da karşılaştırmasını güçleştirir. Z puan dağılımının aritmetik ortalamasının 50 ve standart kaymasının 10 olacak şekilde değiştirilmesiyle T puanı elde edilir. Dolayısıyla T puan dağılımı aritmetik ortalaması 50 ve standart kayması 10 olan puan dağılımıdır. T puanı aşağıdaki formülle hesaplanır. Ti eşittir 10 aç parantez xi eksi x bölü sx kapa parantez artı 50. Yukarıdaki formülde görüldüğü gibi parantez içindeki terim z'ye eşittir. O halde formül ti eşittir 10 çarpı zi artı 50 şeklinde de yazılabilir. Yukarıda örnek olarak verilen 26 puan alan 13. kişinin t puanını hesaplayacak olursak t 13. kişi eşittir 10 çarpı 0,05 artı 50 eşittir 50,5 olarak bulunur. Sınav sonuçlarının nota çevrilmesi. Eğitimde ölçme sonucunda elde edilen puanların nota çevrilmesi gerekir. Öğrencilerin sınavdan aldıkları puanlar bir ölçme sonucu iken bu ölçme sonuçlarının belli bir ölçütle karşılaştırılması değerlendirilmelidir. Aslında öğrenci puanlarının aşağıda bahsedilen mutlak ve bağıl değerlendirme yollarıyla nota çevrilmesi de bir değerlendirmedir. Bağıl değerlendirme. Bağıl değerlendirmede ölçüt, ölçmenin yapıldığı gruptan elde edilen ortalamaya bağlıdır. Bu nedenle de bağıl değerlendirme olarak adlandırılır. Bağıl değerlendirmede ölçme yapılan grubun ortalama puanından düşük puan alan bireyler başarısız olarak değerlendirilirken, ortalamadan yüksek puan alan bireyler ise başarılı olarak değerlendirilir. Bağıl değerlendirme yapılabilmesi için, öğrencilerin ham puanları üzerinden puan dağılımının aritmetik ortalaması ve standart sapmasının hesaplanması gerekir. Hesaplanan bu istatistikler ölçüt olarak ele alınır. Bağıl değerlendirme için aşağıdaki tablo kullanılarak puanlar 5'lik nota çevrilebilir. Tablo 3. Bağıl değerlendirme ile 5'lik nota çevrilmesi. Notlar 1. Bağıl dönüşüm formülü 0,00 bağıl dönüşüm formülü aritmetik ortalama x eksi 0,5 sx standart kayma 2 x eksi 0,5 sx x artı 0,5 sx 3 x artı 0,5 sx x artı sx 4 x artı sx x artı 1,5 sx 5 x artı 1,5 sx maksimum ham puan. Tablo 1'de verilen puan dağılımı için aritmetik ortalama 25,38, standart kayma 12,66 olarak hesaplanmıştı. Bu veriler için 5'lik not sisteminde 2 notuna karşılık gelecek puanı hesaplayacak olursak 2 notunun alt sınır değeri 25,38 eksi aç parantez 0,5 çarpı 12,66 kapa parantez eşittir 19,05 ve üst sınır değeri 25,38 artı aç parantez 0,5 çarpı 12,66 kapa parantez eşittir 31,77 olarak bulunur. Okuyucunun tablo 1'de verilen örnek verileri kullanılarak diğer notlar için sınır değerlerini kendisinin hesaplaması önerilir. Mutlak değerlendirme. Mutlak değerlendirmede değerlendirme ölçütü önceden belirlenen bir sınır değeridir. Okullarda kullanılan ölçmelerin davranışları yoklaması gerektiğinde öğrencilerin davranışların ne kadarını, yüzde kaçını kazandıklarında başarılı sayılacakları mutlak değerlendirme kapsamına girer. Bu amaçla mutlak başarı yüzdesi aşağıdaki formülle hesaplanır. MBY eşittir XI bölü K çarpı 100. MBY mutlak başarı yüzdesi XI İ öğrencisinin ham puanı, K sınavdan alınabilecek maksimum ham puan. Ölçme ve değerlendirme. Test 5. 1. Ortalaması 50 ve standart kayması 5 olan bir puan dağılımının varyansı kaçtır? A 10, B 15, C 20, D 25, E 30. 2 ile 5. soruları aşağıdaki açıklamaya göre yanıt veriniz. 100 maddeden oluşan bir test 50 kişilik bir öğrenci grubuna uygulanmış ve puan dağılımının aritmetik ortalaması 50 ve standart sapması 10 olarak hesaplanmıştır. 2. Bu sınavdan 60 puan alan bir öğrencinin Z puanı kaçtır? A 0,5, B 1, C 1,5, D 2, E 2,5. 3. Bu sınavdan 50 puan alan bir öğrencinin T puanı kaçtır? A 30, B 40, C 50, D 60, E 70. 4. Bu puan dağılımının bağıl değişkenlik katsayısı kaçtır? A 10, B 15, C 20, D 25, E 30. 5. 30 puan alan bir öğrencinin mutlak başarı yüzdesi kaçtır? A 30, B 40, C 50, D 60, E 70. 6. Bu sınav sonuçları 5'lik not sistemine çevrilerek değerlendirilecektir. Sınavdan 49 puan alan bir öğrencinin notu kaç olur? A 1, B 2, C 3, D 4, E 5. 7. 11. soruları aşağıdaki tabloya göre yanıtlayınız. Aşağıdaki tabloda 35 kişilik bir sınıfta uygulanan 5 ayrı dersin sınav sonuçlarına göre elde edilmiş istatistikler yer almaktadır. Soruları aşağıdaki tabloya göre yanıtlayınız. Testler, aritmetik ortalama, tepe değer, ortanca, standart kayma, varyans. Test 1. Aritmetik ortalama 50. Tepe değer 53. Ortanca 53. Standart kayma 20. Varyans 400. Test 2. Aritmetik ortalama 60. Tepe değer 59. Ortanca 57. Standart kayma 25. Varyans 625. Test 3. Aritmetik ortalama 50. Tepe değer 50. Ortanca 50. Standart kayma 12. Varyans 144. Test 4. Aritmetik ortalama 60. Tepe değer 65. Ortanca 60. Standart kayma 15. Varyans 225. Test 5. Aritmetik ortalama 55. Tepe değer 50. Ortanca 55. Standart kayma 11. Varyans 121. 7. Testlerden hangisinin puan dağılımının normal olduğu söylenilebilir? A 1, B 2, C 3, D 4, E 5. 8. Öğrenciler arasındaki farklılaşmanın en çok olduğu test hangisidir? A 1, B 2, C 3, D 4, E 5. 9. Puan dağılımı en basit olan test hangisidir? A 1, B 2, C 3, D 4, E 5. 10. 5 testten de 80 puan alan bir öğrenci hangi testten daha başarılıdır? A 1, B 2, C3, D4, E5. 11. Öğrenciler arasındaki farklılaşmanın en az olduğu test hangisidir? A1, B2, C3, D4, E5. 12. T puanı 50 olan bir öğrenci için aşağıdakilerden hangisi söylenilebilir? A. Sınıfın en başarılıları arasındadır. B. Sınıfın en başarısızları arasındadır. C. Sınıfın %13,5'undan daha başarılıdır. D. Sınıfın %50'sinden başarılıdır. E. Sınıfın %68'inden başarısızdır. 13. Bir öğretmenin 50 öğrenciden oluşan sınıfına uyguladığı bir testin en düşük puanı 20. En yüksek puanı 80 ise öğrencilerin puanlarının dizi genişliği kaçtır? A. 70, B. 60, C. 50, D. 40, E. 30. 14. Test puanları ortalamasına göre öğrencilere not verilmesi hangi değerlendirmedir? A. Mutlak, B. Kriter, C. Ölçütle, D. Bağıl, E. Bağımlı. 15. Bir puan dağılımında en çok tekrar eden puana ne denir? A. Tepe değer, B. Ortanca, C. Medyan, D. Ortalama, E. Varyans. Yanıtlar: 1. D, 2. B, 3. C, 4. C, 5. A, 6. B, 7. C, 8. B, 9. B, 10. C, 11. E, 12. D, 13. B, 14. D, 15. A. Bu bölümde 12 ve daha fazla soruya doğru yanıt verdiyseniz şans başarısı dışında diğer bölüme geçiniz. 12 sorudan daha az doğru yanıtınız varsa lütfen konuya tekrar çalışınız. Kaynakça: Baykul Yaşar, 2000, Eğitimde ve Psikolojide Ölçme, Klasik Test Teorisi ve Uygulaması, ÖSYM Yayınları, Ankara. Baykul Yaşar, 1999, İlköğretimde Ölçme ve Değerlendirme, Modül 3, İlköğretimde Etkili Öğretme ve Öğrenme Öğretmen El Kitabı, Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta. Baykul Yaşar, 1996, İstatistik Metotlar ve Uygulamalar, Anı Yayıncılık, Ankara. Özçelik, D. Ali, 1992-2, Ölçme ve Değerlendirme, ÖSYM Yayınları, Ankara. Tekin Halil, 1994, Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme, 8. Baskı, Yargı Yayınları, Ankara. Turgut M. Fuat, 1995, Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Metotları, 10. Baskı, Yargıcı Matbaası, Ankara. Turgut M. Fuat ve Baykul Yaşar, 1992-1, Ölçekleme Teknikleri, ÖSYM Yayınları, Ankara. Program Geliştirme, Coşkun Küçüktepe. Program geliştirmenin temelleri, program geliştirmenin tarihi temelleri, program geliştirmenin felsefik temelleri, program geliştirmenin psikolojik temelleri. Eğitim programının öğeleri, hedefler, içerik, eğitim durumları, sınama durumları. Öğretim planları, yıllık plan, ünite planı, günlük plan. Öğretim stratejileri, sunuş yoluyla öğretim, buluş yoluyla öğretim, araştırmaya dayalı öğretim. Öğretme ve öğrenme yaklaşımları: tam öğrenme, probleme dayalı öğrenme, etkin öğrenme, çoklu zeka, işbirliğine dayalı öğrenme. Öğretim yöntem ve teknikleri: anlatım, tartışma, gösterip yaptırma, örnek olay, drama rol oynama, soru cevap, beyin fırtınası, grup çalışmaları, mikro öğretim, eğitsel oyunlar. Program geliştirme, temel kavramlar. Eğitim, ülkenin kalkınmasına hizmet sunan bir işleve sahiptir. Bu anlamda kalkınma, ülkenin istenmedik durumdan istendik duruma gelme çabası olarak tanımlanmaktadır. Böyle bir kalkınmada ölçüt, çağdaş uygarlık düzeyidir. Söz konusu ölçüte ulaşmak için atılması gereken ilk adım, kalkınma ihtiyacının saptanması olmalıdır. Kalkınma ihtiyacı, bir ülkenin mevcut koşullarıyla ulaşılması beklenen ölçütler arasındaki fark olarak tanımlanmaktadır. Bu aşamada önemli olan bir başka noktada ölçütlere açıklık getirilmesidir. çağdaş uygarlık düzeyinin hangi özelliklerini ölçüt olarak seçeceğimize karar vermek gerekmektedir. Ölçütler bilimsel ve teknolojik gelişmeye dayalı değerlerden oluşmaktadır. Böylece teknolojik ve bilimsel gelişmeye hizmet edebilecek insan gücünü yetiştirmek amacıyla eğitime duyulan ihtiyaç netleşir. Daha açık bir ifadeyle eğitim, ülkenin kalkınma ihtiyacını karşılayacak bireyler yetiştirmek için işe koşulur. Eğitim, bireyin davranışında, kendi yaşantısı yoluyla, kasıtlı olarak istendik yönde değişme meydana getirme sürecidir şeklinde de tanımlanabilir. Bu tanımda eğitim kavramı ile ilgili bir takım temel yapılar vardır. Bu yapılar A. davranış değişikliği, B. bireyin kendi yaşantısı, C. kasıtlılık, D. istendik yön, E. süreç olmak üzere 5 başlık altında işlenilebilir. A. davranış değişikliği. Eğitim, kısaca davranış değiştirme süreci olarak da tanımlanabilir. Davranış, psikolojide bireyin gözlenebilen ve ölçülebilen her türlü faaliyeti olarak tanımlanır. Eğitim tanımındaki davranış kavramı, bireyin doğuştan getirdiği reflektif davranışlar ile bazı maddelerin etkisi altında gösterilen geçici davranışları içermez. Eğitim kavramındaki davranış, sonradan kazanılmış öğrenme ürünü davranışları içerir. Eğitimde davranış değişikliği 3 şekilde meydana gelir. 1. Birey kendisinde olmayan yeni bir davranışı eğitim yoluyla kazanır. 2. Birey kendisinde olan ancak eksik olan bir davranışı eğitim yoluyla tamamlar. 3. Birey kendisinde olan ancak yanlış olan bir davranışı eğitim yoluyla düzeltir. B. Bireyin kendi yaşantısı. Eğitim yoluyla birey değer, tutum, alışkanlık ve bunun gibi davranışlar kazanır. Bireyin bu davranışları kazanabilmesi, yani bilgileri öğrenebilmesi için öğrenmeye konu olan davranışlarla bireyin bizzat kendisinin etkileşimde bulunması gerekir. C. Kasıtlılık. Eğitimde bireyin davranışını değiştirmesi süreci kasten düzenlenmiş eğitim ortamlarında gerçekleştirilir. Yani eğitim süreçleri önceden planlanır. Eğitim bir plan çerçevesinde yürütülür. Süreçte plansızlık ve gelişigüzellik varsa eğitim kavramından söz edilemez. Kasıtlılık eğitimde planlılığı ifade eder. D. İstendik yön. Eğitimde bireylerin davranışlarının istendik yönde değişmesi beklenir. Buradaki istendik yön, bireysel istek ve görüşleri değil, toplumsal ihtiyaç ve beklentileri gösterir. Yani eğitim, bireylerin birbirinden farklı istekleri değil, toplumun beklenti ve ihtiyaçları yönünde gerçekleştirilir. E. Süreç. Eğitim belirli bir zaman noktasında değil, başlangıcı ve bitişi belli olan bir zaman aralığında gerçekleşir. Bu durum eğitimdeki süreci ifade eder. Bireyde davranış değişmesi bir zaman noktasında değil, bir zaman aralığında olmaktadır. Ülke kalkınmasının en önemli itici gücü eğitimdir. Eğitim bir ülkede 3 temel fonksiyona sahiptir. Eğitimin siyasal, sosyal ve ekonomik fonksiyonları vardır. Siyasal fonksiyon. Her ülke eğitim yoluyla kendi siyasal rejimini veya yönetsel felsefesini benimsemiş, ona bağlı, onu koruyan ve geliştirmeye çalışan bireyler yetiştirmek ister. Sosyal fonksiyon. Ülkeler eğitim yoluyla bireylere ülkenin sosyal gerçeklerini ve kültürel değerlerini kazandırarak onları toplumsallaştırırlar. Ekonomik fonksiyon. Eğitimin ekonomik fonksiyonu bireylere meslek kazandırmakla ilgilidir. Eğitim yoluyla meslek kazanan bireyler, kendi yaşamlarını sürdürebilmek için gerekli ekonomik yapıları kurarak ülke ekonomisine katkıda bulunurlar. Bu fonksiyonlar göz önüne alındığında, eğitim, ülke kalkınmasını sadece ekonomik anlamda değil, siyasal, sosyal ve ekonomik anlamda gerçekleştirmektedir. Eğitimde sistem yaklaşımı. Eğitim en önemli toplumsal sistemlerden biridir. Eğitim sistem yaklaşımı ile ele alındığında açık bir toplumsal sistem olduğu görülmektedir. Eğitim sisteminin girdileri, süreçleri, çıktıları ve değerlendirme öğeleri vardır. Eğitim sisteminin girdileri, personel, öğretmen, yönetici, uzman ve diğer yardımcı personel, öğrenci, bina, donanım, araç gereç, kanun, yönetmelik, program, bilgi ve paradır. Tüm bu değişkenlerin nitelikleri eğitimi etkilemektedir. Ancak buradaki en önemli değişken eğitim programlarıdır. Çünkü eğitim programları sistemin bir girdisi olduğu gibi işlemler basamağında nasıl işleyeceğini belirten ya da girdilerin her birinin nasıl işe koşulacağını belirleyen bir değişkendir. Bundan dolayı eğitim niteliği büyük ölçüde uygulanan programın niteliğine bağlıdır. Eğitim sisteminin süreç basamı öğrencileri istendik davranışlara kazandırmak için yapılan tüm etkinlikler oluşturmaktadır. Süreç basamağında düzenlenen tüm öğrenme, öğretme etkinlikleriyle bazı sosyal ve kültürel etkinlikler vardır. Süreç öğrencilerin hem nitelik hem de nicelik bakımından istediğimiz düzeye ulaşmasını sağlama açısından sistemin en önemli öğesini oluşturmaktadır. Süreç basamağını öğrenci katıganlığı, öğretmenlerin öğrenme ortamlarının yönetimde göstermiş oldukları davranışlar ile öğretim becerileri, kaynakların etkin kullanımı, ekonomik olanaklar ve yönetsel yaklaşımlar etkilemektedir. Eğitim sisteminin çıktıları, öğrencilerin süreç sonunda kazanmış oldukları davranışlar veya niteliklerdir. Öğrenciler süreç sonunda hedef davranışları A. yeterli düzeyde kazanmış, B. yeterli düzeyde kazanamamış ya da C. istenmeyen davranışları kazanmış olabilirler. Eğitim sisteminin değerlendirme basamağında sistemin aksayan ve eksik yönleri saptanarak aksaklık ve eksiklik gösteren öğelerin onarılması sağlanır, sistem revize edilir. Eğitim sisteminin değerlendirme basamağı diğer basamaklara ve onları oluşturan öğelere sistemin etkili işleyişiyle ilgili dönütler sağlar. Sistem yaklaşımına göre sistemin girdilerinin kalitesinin ve girdileri işleyecek olan sürecin ya da işlemlerin kalitesinin artırılması kaliteli ürün elde etmek için ön koşuldur. Burada temel sayıltı sistemin bütün öğelerinin her aşamada kalite kontrolünden geçirilmesiyle ürünün hatasız ya da en az hata ile çıkacağıdır. Görülüyor ki bu anlayışta eğitimin kalitesinin belirlenmesi girdilerin kalitesinden başlamaktadır. Eğitim programı. Eğitimin etkili ve verimli bir şekilde gerçekleştirilmesi eğitimcilerin en önem verdikleri konudur. Eğitimin gerçekleştirilmesi ve niteliğinin geliştirilmesi görevin örgün ve yaygın eğitim kurumlarının görevidir. Bu kurumlar bireylere kazandırmak istedikleri davranış değişikliklerini bir plan uyarınca gerçekleştirmek durumundadırlar. Eğitim faaliyetlerinin planlı olması, eğitim kavramının tanımındaki kısıtlılıktan gelen bir zorunluluktur ve bizi eğitim programı kavramına götürür. Genel olarak 20. yüzyıla kadar öğrencilere öğretilecek konuların bir listesi şeklinde tanımlanan eğitim programı, günümüzde bu konu üzerinde uzmanlaşmış eğitim bilimciler tarafından artık bu dar anlamıyla değil, daha kapsamlı ve betimleyici bir yaklaşımla tanımlanmaya başlamıştır. Günümüzde eğitim programı artık öğrencilerin planlı olarak öğretmen rehberliğinde kazandıkları öğrenme yaşantılarını tüm olarak görülmektedir. Eğitim programının literatürde çok çeşitli tanımlarına rastlamak mümkündür. Bunlardan birkaçı şu şekilde verilebilir. Eğitim programı, biçimsel eğitim ve öğretim etkinliklerini örgütleme takımıdır. Eğitim programı, istendik hedef davranışların kazandırılması için stratejilerin belirlendiği yazılı döküman ya da eylem planıdır. Bir eğitim kurumunun çocuklar, gençler ve yetişkinler için sağladığı milli eğitimin ve kurumun amaçlarının geliştirilmesine dönük tüm faaliyetleri kapsayan bir bütündür. Eğitim programı, öğrenene, okulda ve okul dışında planlanmış etkinlikler yoluyla sağlanan öğrenme yaşantıları düzeneğidir. Bu tanımlardan da anlaşılacağı gibi eğitim programı planlanmış eğitim faaliyetlerini içermektedir. Temelde eğitim programının eğitimin planlanması, yürütülmesi ve değerlendirilmesi süreçlerini içeren çok boyutlu bir yapısı vardır. İşte örgün ve yaygın eğitim kurumlarının bireylere hangi davranışları nasıl kazandıracağı ve bu süreç sonucunda etkili öğrenmenin ne kadar gerçekleştireceğini kontrol edeceği bütün araç ve yollar eğitim programı içinde yer alır. Bu nedenle eğitim niteliği büyük ölçüde uygulanan eğitim programına bağlıdır. Uygulanan eğitim programının eksiklikleri ve sorunlu yönleri giderildikçe eğitimde kalitenin de artması beklenir. Eğitim programının öğeleri. Eğitim programı kavramı üzerinde bilimciler tarafından kabul görmüş tek bir tanım yoktur ve literatürde pek çok farklı tanıma rastlamak mümkündür. Ancak eğitim programını oluşturan öğeleri konusunda genellikle bir görüş birliği vardır. Eğitim programı, hedefler, içerik, eğitim durumları, öğrenme yaşantıları ve değerlendirme olmak üzere 4 öğeden oluşur. Eğitim programı yapısını şu şekilde gösterebiliriz. Hedefler, niçin? İçerik, ne? Eğitim durumları, nasıl? Değerlendirme, ne kadar? Eğitimin niteliğine böylesine yön veren bu önemli değişkeni yalnızca derslerin ve etkinliklerin bir listesi gibi dar ve basit bir anlamda algılamak oldukça yanlıştır. Çünkü eğitim programı daha geniş kapsamlı ve çok boyutludur. Eğitim programlarının belirli aşamalardan geçerek geliştirilmesi gerekir. Program geliştirme. Eğitim programları statik değil, dinamik ve değişken bir yapıdadır. Çünkü programların aksaklık ve eksikliklerinin giderilerek değişen koşullara göre yeniden düzenlenmesi gerekmektedir. Bu süreç program geliştirme olarak ifade edilebilir. Uygulanan programların aksaklık ve eksiklikleri giderilip toplumsal ve bilimsel değişmelere göre yeniden düzenlendikçe, diğer bir deyişle programlar geliştikçe eğitimin niteliğinde artması beklenir. Program geliştirme en genel anlamıyla eğitim programlarının tasarlanması, uygulanması, değerlendirilmesi ve değerlendirme sonucu elde edilen veriler doğrultusunda yeniden düzenlenmesi sürecidir. Her program uygulamaya konulmadan önce tasarlanan eğitim faaliyetlerinin planı ve kullanılacak eğitim materyallerinin taslağıdır. Bir program taslağının uygulamada nasıl bir sonuç vereceği hakkında önceki bilgilere dayanılarak hüküm verilebilirse de kesin yargıya ancak taslak uygulanıp öğrencilerdeki etkileri meydana çıktıktan sonra varılabilir. Program taslağı denemeye konulursa uygulama bulgularını değerlendirme ve değerlendirme sonuçlarını da taslaktaki kusurları düzeltmede kullanma imkanı doğar. Program geliştirmede tasarlama, deneme, değerlendirme, düzeltme aşamalarından geçen bir yaklaşım gerekli kılan sebeplerin en güçlüsü, her programın başlangıçta bir taslak ve bu sebeple denencel nitelikte olmasıdır. Program geliştirme faaliyetleri, programın tasarlanmasından, denenip düzeltildikten sonra geniş çapta yayılmasına kadar bir devamlılık göstermekle birlikte şu aşamalardan oluşur. 1. Program taslağının ve yardımcı materyallerin hazırlanması. 2. Taslağın gerçek durumlarda denenmesi. 3. Deneme verilerinin değerlendirmesi. 4. Taslağın değerlendirme sonuçlarına göre düzeltilmesi ve yaygınlaştırılması. Program geliştirme süreçlerinin temelinde programı deneyelim görelim mantığı olduğundan aslında programların uygulamadaki performansları değerlendirilir. Program değerlendirme, programların etkililiği hakkında yargıda bulunmak ve programdaki aksaklıkların programın hangi öğe ya da öğelerinden kaynaklandığını belirleyerek gerekli düzeltmeleri yapmak amacıyla kullanılır. Bir eğitim programının bütünü ve öğeleri hakkında belirli bir yargıda bulunmak için programın değerlendirilmesi gerekmektedir. Program geliştirme aşamaları. Program geliştirme çok kapsamlı ve aşamalı bir süreçtir. Bu süreç birçok program geliştirme modelinde farklı şekillerde belirlenmiştir. Bu sürecin akış şemasını 11 basamakla belirtilebilir. 1. Program geliştirme komisyonu oluşturma. 2. Çalışma planı hazırlama. 3. İhtiyaç analizi yapma. 4. Aday hedefleri belirleme. 5. Aday hedefleri kesinleşmiş hedefler haline getirme ve davranışsal tanımlarını yapma. 6. İçerik seçme ve örgütleme. 7. Eğitim durumlarını, öğrenme yaşantılarını belirleme. 8. Değerlendirme durumlarını, ölçme, araç ve yollarını belirleme. 9. Programı deneme, uygulama. 10. Programı değerlendirme, aksaklık ve eksikliklerini saptama. 11. Programı düzeltme ve sonucu raporlaştırma. Bu aşamaların her biri için belirli ilkeler vardır ve her aşamada bu ilkeleri göz önüne almak gerekir. Bundan dolayı aşamalar ve ilkelerin açıkça ortaya konması gerekir. Birinci aşama. Program geliştirme komisyonu oluşturma aşamasıdır. Program geliştirme her şeyden önce bir araştırmalar dizisi olduğundan birlikte çalışan bir program geliştirme grubu ya da birimine ihtiyaç vardır. Program geliştirme çalışma grupları üçe ayrılmaktadır. Birinci grup program karar ve koordinasyon grubu, ikinci grup program çalışma grubu, üçüncü grup program danışma üyeleri grubu. Program karar ve koordinasyon grubu. Bu grup, ilgili bakanlığın ya da kurumun yasal ve formal liderliği arasında düşünülen gruptur. Temel işlevi, hangi alanlarda program geliştirme çalışmaları yapılacağına karar vermek, ülkenin başat eğitim felsefesinin bu programlara yansıtılmasını sağlamak, hazırlanan programları kabul ya da değiştirmede karar organı olarak görev yapmak ve tüm program geliştirme çalışmalarında koordinasyonu sağlamaktır. Buna göre bu grupta şu üyeler yer alır. A- Milli Eğitim Bakanlığı temsilcileri, 1. İlgili Genel Müdürlük temsilcisi temsilcileri, 2. Talim Terbiye Kurulu temsilcisi, 3. Teftiş Kurulu temsilcisi, B. Öğretmen örgütlerinin temsilcisi, C. Konu alanı ile ilgili 1. Konu alanı öğretmenlerinin temsilcisi, 2. Kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcisi, 3. İşçi ve işveren temsilcisi, 4. Meslek odası ve birliği temsilcisi, D. Veli temsilcileri, 1. Okul aile birliği temsilcisi, 2. Okul koruma derneği temsilcisi, 3. Öğrenci velisi temsilcisi, E. Öğrenci temsilcisi, orta ve yüksek düzeyde. Program çalışma grubu. Programın hazırlanması, uygulanması, değerlendirilmesi ve geliştirmesi aşamalarında sürekli görev yapacak bir komisyondur. Bu gruba tam süreli çalışma grubu da denilebilir. Bu grupta görev yapacak üyeler şunlardır. 1. Eğitimde program geliştirme uzmanı. 2. Eğitimde ölçme ve değerlendirme uzmanı. 3. İlgili konu alanı uzmanı üniversiteden. 4. İlgili konu alanı öğretmenleri uygulayıcılar. Program tanışma grubu. İhtiyaca göre zaman zaman danışma yapabilecek ve eğitim uzmanlarının oluşturduğu gruptur. Bu grupta yer alacak üyeler şunlardır. 1. Eğitim felsefecisi, 2. Eğitim psikoloğu, 3. Eğitim sosyoloğu, 4. Eğitim ekonomisti, 5. Eğitim denetçisi, 6. Okul yöneticisi, 7. Eğitim teknoloğu, 8. İletişim uzmanı. Bu grupta ayrıca halkla ilişkiler uzmanı ile resim ve grafik hizmetlerini yürütecek bir uzman ekibinde bulunması gerekir. Danışma grubuna eğitim planlaması uzmanı ve yeri geldikçe devlet planlama dairesi uzmanı da dahil edilebilir. 2. aşama. Bu grupların oluşturulmasından sonra program geliştirme çalışmaları ne kadar sürede ve hangi işlemlerle yapılacağının planlandığı program geliştirme çalışma planı hazırlanır. 3. aşama. Bu aşama ise ihtiyaç analizi yapma aşamasıdır. Program geliştirme sürecinin en önemli bölümünü oluşturan ihtiyaç analizi, bir ülkedeki eğitim hizmetlerinin ne yönünde işe koşulacağını belirler. Eğitim sisteminin ülkenin geleceğini şekillendirdiği düşünülürse, ihtiyaç analizi de eğitim sistemini şekillendirir. İhtiyaç analizinde program hedeflerinin belirleyicileri olan birey, toplum ve konu alanı incelenerek toplumun beklenti ve ihtiyaçları nelerdir, bireyin ihtiyaçları nelerdir, konu alanının özellikleri ve bunlarla ilgili ihtiyaçlar nelerdir sorularına yanıt aranır. Bulunan bu yanıtlar bireylere kazandırılacak istendik özellikleri yani hedefleri belirleyecektir. Hedefleri belirleyebilmek için öncelikle toplum incelenir. Hedef davranışları kazanacak bireyin nasıl bir toplum içinde, ne gibi ilişkilerde bulunacağının, topluma dengeli uyum sağlayabilmesi için toplumun bireyden beklentilerinin ne olduğunun, buna karşılık toplumun bireylere sağlayacağı olanakların neler olabileceğinin araştırılması gerekir. Burada toplumsal değerlerin ve kültürün sürekliliğini ve gelişmesini sağlamada programı önemli işgörüler yüklenmiştir. Bu işgörüyü yerine getirebilmek için program geliştiricilerin toplumun kültürel özelliklerini analiz etmeleri ve sonuçlara göre istendik özelliklerin devamlılığını sağlayarak kültürün değiştirmesi ya da geliştirilmesi gereken özelliklerini de belirlemeleri gerekir. Ayrıca günümüzde kitle iletişim araçlarının çok gelişmiş olması, dünyayı küçültmüş, başka bir deyişle dünya globalleşmiş ve ülkelerin birbirleriyle olan etkileşimleri artmıştır. Bu nedenle program geliştiriciler sadece kendi ülkelerinin kültürel özelliklerini değil, aynı zamanda evrensel kültürü de hedef kaynağı olarak incelemelidirler. Bunların yanı sıra toplumu etkileyen çeşitli sosyal güçler ve bu güçlerin bireyler üzerindeki doğurguları, toplumun mevcut gelişme eğilimleri, acil ihtiyaçları, çözülmesi gereken başat sorunları, bireylere sağladığı mevcut ve gizil olanakların da belirlenmesi gerekir. Buradan elde edilen veriler, hedefleri belirlemede yol gösterici olurlar. Hedef kaynağı olarak incelenmesi gereken diğer bir kaynak da bireydir. İstendik özellikleri bir başka deyişle hedef davranışları kazandırmayı düşündüğümüz birey olduğuna göre, İstendik özelliklerin neler olduğuna karar vermede temel kaynak da birey olacaktır. Hedef kaynağı olarak bireyin incelenmesinde insan gelişimi ve öğrenme teorileri önemli yol göstericidir. Hedef kaynağı olan birey iki tür ihtiyacı bakımından incelenmelidir. Birinci gruptaki ihtiyaçları, bireyin dengeli yaşamasına ilişkin temel ihtiyaçları yani fizyolojik ve psikososyal ihtiyaçları. İkinci gruptakiler ise bireyin sahip olduğu davranışları ile sahip olması gereken istedik davranışlar arasındaki fark olan eğitim ihtiyacıdır. Hedef kaynağı olarak eğitim ihtiyacı esas alınmakla birlikte bireyin temel ihtiyaçları da önemlidir. Toplum içinde yaşayan bireyin belli kültürel özelliklerinden ve toplumda oluşan sosyal güçlerden etkilenmesi doğaldır. Bu nedenle yaşları, ilgileri ve ihtiyaçları bakımından birbirine benzeyen bireyler, aile yapıları, beslenme, barınma ve giyinme olanakları ile bunlara bağlı olarak fiziksel, sosyal ve psikolojik gelişimleri oldukça farklıdır. Yine bireylerin yaşamında ekonomik krizler, enerji sorunu, çevre kirliliği, aile yapılarının bozulması gibi sosyal güçler de etkili olmaktadır. Sosyal güçlerin etkisiyle birbirinden çok farklı özelliklere ve ihtiyaçlara sahip olan bireylerin hedef kaynağı olarak incelenmesiyle bireylerin ihtiyacını karşılayabilecek istendik özelliklerin saptanması, öğrencilerin dengeli yaşayabilmesi ve topluma etkin uyum sağlayabilmesi açısından önemlidir. Bireylerin fizyolojik, sosyal, psikolojik ve eğitimsel ihtiyaçlarının analiz edilmesi, onlara kazandırılmak istenen özelliklerin belirlenmesinde yardımcı olacaktır. Hedef kaynağı olarak incelenmesi gereken diğer bir kaynak da konu alanıdır. Konu alanının iş görür ve dayanıklı içeriğinin seçilmesi hedef saptamada dikkate alınması gereken önemli temellerden biridir. Konu alanının yapısını öğrenmek demek, yapıyı oluşturan öğeler arasındaki ilişkilerin nasıl kurulduğunu öğrenmektir. Disiplinlerin yapısını oluşturan öğeler bir alanın yeterliliğini içerir. Bir konu alanını oluşturan öğelerin nasıl sıralandığı önemlidir. Eğer öğeler kolaydan zora doğru seri bir şekilde sıralanmışsa öğrenilmesi daha da kolay olacaktır. Burada önemli olan diğer bir nokta, konu alanının mantıksal bir şekilde önce çocuğun aile ve ev çevresinden başlayarak genişleyen bir sıra takip etmesidir. Görüldüğü gibi konu alanının yapısı önemlidir ve hedef kaynağı olarak incelenmesi gerekir. Konu alanını, içeriği, yöntemi ve ön şart olarak gerektirdiği tutumlar ile bireyin gelişmesine katkıda bulunabilecek ve onu toplumun içinde daha etkili ve verimli yaşama bakımından güçlü kılabilecek bir araç olarak ele almak gerekir. Belli bir konu alanının bireye yapacağı katkıyı iki grupta toplamaktadır. Bunlardan birincisi, o alanda uzmanlaşacak olanlara temel oluşturması, diğeri de uzmanlaşamayacakları yapacağı katkıdır. Bireylere kazandırılacak istendik özelliklerin belirlenmesinde konu alanının organize ettiği bilgi yapısının incelenmesi, yetiştirilecek bireye kazandırılacak özelliğe göre bilginin işgörüsel olarak organize edilmesine yardımcı olabilir. Bu nedenle bilginin doğası hedef saptamada dikkate alınması gereken önemli öğelerdendir. Konu alanında incelenmesiyle ihtiyaç analizi süreci tamamlanmış olur. Dördüncü aşama. Toplum, konu alanı ve birey incelenerek elde edilen sonuçlara göre aday hedefler belirlenir. Aday hedeflerin kesinleşmiş öğretim hedefleri olabilmesi için bir takım nitelikleri taşıması gereklidir. Beşinci aşama. Aday hedefleri kesinleşmiş hedefler haline getirmek ve istendik özellikleri taşıyıp taşımadıklarını saptayabilmek için eğitim felsefesi, eğitim psikolojisi, eğitim sosyolojisi ve eğitim ekonomisi süzgeçlerinden geçilmesi gerekmektedir. Eğitim felsefesi, eğitimde kime, neyi, nasıl, ne zaman, niçin, nerede verileceği gündeme gelince felsefe derhal devreye girer. Nelerin için kazandırılacağı hedeflerle ilgilidir. Hedeflere eğitim felsefesiyle tutarlılığı ve hedeflerin birbiriyle tutarlılığı bakımından önem sırasına koymak, önemsiz olan özellikleri elemek eğitim felsefesinin görevidir. Şüphesiz eğitim felsefesinin bu işgörüyü gerçekleştirebilmesi için temelde benimsenen felsefi ekolün ortaya konması gerekir. Eğitim felsefesi süzgecinden geçen adaylar, hedefler eğitim psikolojisi süzgecine gelir. Eğitim psikolojisi. Eğitim psikolojisiyle bireye kazandırılmak istenen hedeflerin bireyin gelişim ve öğrenme özelliklerine uygun olup olmadığı, hedef davranışların ölçülüp ölçülemeyeceği, birbirlerini destekleyip desteklemediği, eğitim süreciyle oluşturulup oluşturulamayacağı ve uzun süre kullanılıp kullanılamayacağı belirlenir. Eğitim psikolojisi süzgecinden sonra aday hedefler eğitim sosyolojisi süzgecine gelir. Eğitim sosyolojisi. Eğitim sosyolojisi, en genel düzeyde eğitim ile toplumun diğer kurumsal düzenlenenleri olan ekonomi, siyaset, din, aile arasındaki işlevsel ilişkileri inceler, Eğitim sosyolojisi süzgecinde hedefler, toplumun ihtiyaçları ile tutarlı olup olmadıklarına, toplumun değişme yönelimlerine uygun olup olmadıklarına, toplumun önemli problemlerin çözümüne ışık tutup tutmadıklarına göre incelenir. Hedefleri kazanacak bireyler, bir toplum içinde doğup yaşayacakları, insanlarla ilişkiler kuracakları, bir meslek sahibi olup bir grup içinde çalışacakları, iş başarma zorunda olacakları ve benzeri sosyal zorunluluklarla karşı karşıya kalacakları için bunları yapacak özelliklerle, yani hedef davranışlarla donanık olmaları gerekir. Bu nedenle eğitim sosyolojisinin belirtilen yönlerden hedefleri incelenmesi önemlidir. 4. kaset, 2. yüzün sonu.